Ayrım 27.
Sayfa 386. 1942 yılında Van'ın Özalp ilçesinin sınır kesiminde 33 vatandaş bir jandarma birliği tarafından kurşuna dizilmişti. Kurşunlardan sadece bir kişi kurtulmuştu. Kurtulanın anlattıkları Cumhurbaşkanı'na, Meclis Başkanı'na, Adalet Bakanı'na, İçişleri Bakanı'na birer ihbar mektubuyla duyurulmuştu. Meclis Başkanı'na giden mektup dilekçe niteliğinde görülerek dilekçe komisyonuna havale edilmişti. Diğer makamlara gönderilen yazılar da ilgili dairelere dolaştıktan sonra gene aynı komisyona gönderilmişlerdi. Dilekçe komisyonu konuyu görüşmüş ve İçişleri Bakanlığı'na resmi bir yazı yazarak bilgi istemişti. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen cevap iddianın çok ciddi olduğunu göstermişti. Fakat buna rağmen bu konu rafa kaldırılmış, bir daha üzerinde durulmamıştı. İsmail Hakkı Çevik gazetelerde de büyük yankı yapacak olan konuşmasında İçişleri Bakanlığı'nın 1943 yılında Meclis Dilekçe Komisyonu'na yazdığı yazıyı da okudu. Bakanlığın resmi yazısının özeti şuydu. Van'ın Özal kazasının 3 köyünden Miranengiz, Mirahir, Harap, Serpuk köylerinden 33 vatandaş kaçakçılara ve eşkıyalara yataklık ettikleri zanlı altında gözaltına alınmışlardır. 6-7 gün Özalp kazasında alıkonulmuşlardır. Sonra sınırdaki geçit yerlerini göstermek üzere bir jandarma müfreziyle birlikte hududa, yani sınıra sevk edilmişlerdir. Bunlar hududa yaklaştıkları sırada karşı huduttan ateş açılmış, bizim müfreze de onlara ateş açmıştır. Neticede 33 vatandaş iki ateş altında kalarak ölmüşlerdir. DP'nin Eskişehir Milletvekili İçişleri Bakanlığı'nın 1943 yılındaki anlatımının inandırıcı olmadığını belirtiyordu. Ama o anlatımın doğru olduğu varsayılsa bile ortada en azından bir kaza veya ihmal olayı bulunduğunu söylüyordu. Bunun da daha 1942 veya en geç 1943 yılında bir soruşturma konusu yapılmış olması gerekirdi. Ama bu yapılmamıştı. Resmi makamlar olayı yok sayıyorlarmış gibi davranmışlardı. Bu görüşe CHP iktidarından da karşı çıkan olmadı. CHP'lilerin de büyük bir kısmına göre olayın soruşturma konusu yapılmaması büyük eksiklikti. Bu eksiklik giderilmeliydi. Gazeteler konunun üstüne gittiler. İhbar mektubunda öne sürülen iddialarla birlikte olay sırasında çevrede bulunanlardan bilgiler almaya çalıştılar. Ana hatlarıyla şöyle bir tablo ortaya çıktı. Olayın temelinde Türkiye ile İran arasında ödenen bir devam eden hayvan kaçakçılığı olayları vardı. Savaş sırasında gıda sıkıntısı yüzünden hayvanların fiyatları büyük ölçüde yükselmiş, bu da kaçakçılıkları arttırmıştı. Sınırın iki yanında aynı aşiretlere mensup olanların varlığı, kaçakçılığın iki yanlı bir işbirliği halinde yapılmasına yol açıyordu. Ama bazen sınırın iki yanındakiler arasında aynı aşirete mensup olmalarına rağmen olay çıkıyordu. Birbirlerinin hayvanları üzerinde hak iddia ediyorlar, sınırı geçerek birbirlerinin köylerine baskınlar yapıyorlar, hayvanlarını kaçırıyorlardı. Bazen de hayvan kaçakçılığı baskın perdesi arkasında yapılıyordu. Yani İran'dan sınırı geçen bir kaçakçı grubu belirli bir köydeki yakınlarıyla işbirliği halinde hayvanları alıp götürüyordu. Köydekiler de jandarma sorgusu karşısına kalınca ne yapalım baskına uğradık hayvanları zorla alıp kaçırdılar diyorlardı. Tabii hangi hayvan kaçırma fiilinin hangi nedenle ve hangi şekilde işlendiğini saptamak güvenlik güçleri için kolay değildi. Hele bunları önceden öğrenip önlemlerini almak daha da zordu. Özalp olayıyla ilgili olarak da ancak tezler öne sürülüyordu. Konuyu meclise getiren DP'li milletvekili Akyüz'ün meclis kürsüsünden dile getirdiği tez şöyleydi. Olaydan önce Özalp'in Miranengiz köyünden 15 kişi İran sınırını geçip oradaki Belasur köyünün sığırlarını sürüp sınırımızdan içeri getirmişlerdi. 3-4 ay sonra o köyün halkı Özalp kaymakamlığına müracaat etmiş, sığırların iadesini istemişti. Bu gerçekleşmeyince onlar da silahlanıp bizim sınırı geçmişler ve 20 kilometre içeride bulunan Özalp kasabasının merkezine kadar yaklaşmışlar, köyün bütün hayvanlarını sürüp götürmüşlerdi. Bundan jandarmanın haberi bile olmamıştı. Bunun anlamı ve sonucu şu, 40'tan fazla silahlı adam sınırdan geçip 20 kilometre içerideki köyün hayvanlarını götürüyor, adamların izleri bile bulunamıyor. Durum askeri komutanlar tarafından öğrenilince vaziyeti kurtarmak gerekiyor. Özalp'taki jandarma komutanı 3 köyden 33 vatandaşı eşkıyaya yataklık suçundan gözaltına alıyor. 6 gün sonra Koçkıran Deresi mevkiine götürüyor, makineli tüfek ateşiyle kurşuna diziyor. Konu üzerindeki tezler, tartışmalar bir süre devam etti. Sonuçta meclisteki iktidar grubunu oluşturan CHP'lilerin de katılımıyla olayın soruşturulmasına karar verildi. O arada Genelkurmay Mahkemesi savcılığı da harekete geçmişti. Ordunun olayın sorumlularını kendi adalet mekanizmalarını işleterek mahkeme önüne çıkarması isteniyordu. Genelkurmay'ın soruşturmasına Cumhurbaşkanı İnönü'nün bizzat emir vermese bile yeşil ışık yaktığı belliydi. 1942-1943 yıllarında Van'da Özarp'ta görev yapan subaylardan olayla ilgili görülenler bir albay, bir yüzbaşı ve iki yedek astaymendi. Onların komutanı olan tümen komutanı Tümgeneral Rasim Saltuğ da sorumlu tutulanlar arasındaydı. Fakat emrin daha yüksek yerden geldiği öne sürülüyordu. O yerde o yıllardaki 3. Ordu komutanı Orgeneral Mustafa Muğlalı'nın karargahıydı. Orgeneral Muğlalı Türk ordusunun 1. Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı sırasında hizmet veren komutanlarındandı. 2. Dünya Savaşı'nda da en hassas görevlerde bulunmuştu. 1947'de emekliye ayrılmıştı. Böyle bir soruşturmayı hiç beklemiyordu. Ama sonuçta hakkında hem Genelkurmay Savcılığı'nın talebiyle dava açıldı hem de tutuklanmasına karar verildi. Hakkında istenen ceza ölüm cezasıydı. Muğlalı Özalp olayının baş suçlusu sayılmıştı. Onunla birlikte tüm General Rasim Saltuğ, Albay Şükrü Tüter, Yüzbaşı Vahdet Yüzgeç ve Yedek Subay Asteğmenler, Necdet Bilgez ve Bilal Bal da olayın sanıkları arasındaydılar. Duruşmalar 1949'un Eylül'ünde başladı. 1950'nin Mart ayına kadar sürdü. Kamuoyunda Muğlalı'yı savunanlar Özalp olayı sırasında Türkiye'nin savaşa girmemiş olmasına rağmen savaş koşulları içinde yaşadığını hatırlatıyorlardı. Sınır bölgelerindeki güvenliğin korunması için Muğlalı'nın aldığı önlemlerin hükümetin de bilgisi altında olduğunu öne sürüyorlardı. Özalp olayının da dönemin koşulları altında değerlendirilmesini istiyorlardı. Buna karşılık ortada 33 kişinin bir yargı kararı olmaksızın ölümle cezalandırılması gibi o zamana kadar işitilmemiş bir olayın sorumluluğu vardı. Duruşmalar sırasında bunun İçişleri Bakanlığı'nın ilk yazısındaki gibi geçit yerlerini göstermek için sınıra getirilen vatandaşların birdenbire iki ateş arasında kalıvermesiyle oluşan bir kaza olmadığı hemen anlaşılmıştı. Sorumluların mutlaka cezalandırılması isteniyordu. Sonuçta suçun tümü yalnız başına Orgeneral Mustafa Muğlalı'nın üstünde kaldı. Genelkurmay Mahkemesi heyeti Orgeneral Hakkı Oğuz'un başkanlığındaydı. Üyeleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da yapan Oramiral Mehmet Ali Ülgen ile Albay Cevat Erkut'tu. Karara göre Orgeneral Mustafa Muğlalı önce ölüm cezasına çarptırıldı. Sonra hafifletici nedenler göz önünde tutuldu, cezası 20 yıl ağır hapse çevrildi. Diğer sanıkların hepsi beraat etmişlerdi. Karar askeri yargıtayca bozulacaktı ama Muğlalı 1950 yılı sonunda yeni yargılamanın başladığını göremeden ölecekti. Muğlalı olayının özeti budur. Bunun ileriki yıllarda zaman zaman askerler tarafından hatırlanıp hatırlatılması da o olaydan ders alalım anlamını taşır. Alınması istenen ders şudur. Askerler kanun ve nizamlar çerçevesinde sivil hükümetin belirlediği kararları uygular. Emirlerini o kararlara göre verir. Ama zaman gelir, o kararların veya emirlerin sorumluları aranırsa, bir bakarsınız siviller kendilerini geri çeker, sorumluluk bazı askerlerin üstünde kalıverir. Yani, devletteki sivil yöneticilerin verdiği görevlerin gereğini yerine getirirken dikkatli olunmalıdır. Bunların yasalara uygun olduğundan emin olunmalıdır. Muğlalı tek parti döneminin alışkanlıkları içinde buna dikkat etmemişti. Devir değişince bunun bedelini çok pahalı ödemişti. Mareşal'in ölümü. Genel seçim gününden 40 gün önce 10 Nisan günü sabah saatlerinde tüm siyaset hayatını sarsan bir haber işitildi. Mareşal Fevzi Çakmak ölmüştü. Bir süredir hastaydı, bir prostat ameliyatı geçirmişti, iyileşememişti. Son günlerde de ateşi düşürülemiyordu fakat hayatından umut kesilmemişti. Çakmak 1946'dan beri milletvekiliydi, Millet Partisi'nin de lideriydi. Halk arasındaki saygınlığı siyaset öncesindeki geçmişinden başlıyordu. Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün yakın çalışma kadrosundaki 3 kişiden biriydi. Türkiye'nin Atatürk'ten sonraki tek mareşalıydı. 20 yıl süreyle Genelkurmay Başkanlığı yapmıştı. Bakınız bir dönem bir çocuk, bölüm 20. Onun kaybıyla Türkiye Atatürk'ün yanındaki bir milli kahramanını kaybetmiş sayılırdı. Ben o sırada fakültedeydim. Mareşal sabahın erken saatlerinde ölmüştü. Haberi önce kulaktan kulağa duyduk, sonra da resmen. Kantindeki radyodan dinlediğimiz 13 ajansından. Tüm fakülteyi büyük bir heyecan dalgası kapladı. Kısa bir süre sonra da bir tepki dalgası. Tepkinin nedeni radyonun programını değiştirmeksizin müzik yayınına devam etmesiydi. Üstelik programın müzik bölümünde çalınan hafif müzik parçalarının büyük kısmı her zamanki gibi neşeliydi. Daha sonraki türküler ve oyun havaları da öyleydi. Oysa Atatürk'ün ölümünden hatırlıyorduk. Böyle büyük bir kaybın arkasından radyonun haberlerin dışında matem müziği çalması esastı. Tabii Atatürk kimseyle mukayese edilemezdi. Ama Mareşal'in ölümünün ilk gününde ve en azından cenazesinin kaldırılmasına kadar o duyarlılığın gösterilmesi gerekirdi. Kasıt mı var? Büyük sınıflardaki öğrencilerden bir kısmı bunun yapılmamasına bir kasıt olduğu görüşündeydiler. Onlara bizim sınıftan da katılanlar vardı. Çoğu daha önceki siyaset tartışmalarımızda muhalefeti tutanlardandı. Radyoda kasıt var iddialarının nedeni olarak da şunu gösteriyorlardı. Cumhurbaşkanı İnönü'nün Mareşal'le arası bozuktu. Mareşal ona 1944'te kendisini Genelkurmay Başkanlığından emekliye ayırdığı için kırılmıştı. Bu kırgınlığı hiç geçmemişti. İnönü'nün CHP'den milletvekili olması için yaptığı teklifi reddetmişti. Meclise Bayar'ın listesinden bağımsız olarak girmişti. Bayar'ın da İnönü'ye karşı muhalefetini yumuşak bulmuştu. Millet Partisi gibi daha sert bir muhalefet partisinin kuruluşuna katılıp başkanı olmayı tercih etmişti. Son olarak hastalığı sırasında kendisini ziyaret etmek için İstanbul'da kaldığı hastaneye giden Cumhurbaşkanı'nı yanına kabul etmemişti. Odasının dışında bekleyen İnönü'ye bir yakınıyla görüşemeyecek diye haber göndermişti. Radyoya tepkili öğrenciler matem yayını yapılmamasının İnönü'nün veya onun suyunda giden hükümetin talimatı olduğunu öne sürüyorlardı. İnönü'yü zaten kincidir diye suçlarlardı. İşte diyorlardı, şimdi Mareşal'den öcünü alıyor, beni hastane kapısından geri çevirirsen ben de sana böyle yaparım diyor. Bu bence yanlış bir teoriydi. İnönü Mareşal'a kinlenmiş olsa bile bunu belli etmeyecek kadar dikkatli bir devlet adamıydı. Radyoya matem yayını yapılmasın diye ne o bir talimat gönderebilirdi ne de bunu yapmasını hükümetten isteyebilirdi. Radyonun normal yayınına devam etmesi olsa olsa bir düşüncesizliğin sonucu olabilirdi. Atatürk'ün ölümünden beri Atatürk'e Mareşal kadar yakın konumda olan bir devlet büyüğü ölmemişti. Radyo idaresi de böyle bir durumda ne yapacağını bilememişti. Ondan hemen matem yayınına geçmesini istemesi gereken hükümet de bunu akıl edememişti. Benim görüşüm buydu ama bu görüşümün doğru olduğuna ötekileri ikna etmem güçtü. Söylüyordum ama haklısın diyen çıkmıyordu. Tepkiler büyüdü, komşumuz hukuk fakültesinde de aynı durum varmış. İki fakülte arasında gidiş gelişler başladı. İki fakülteden de bazı gruplar İstanbul'daki cenazeye katılmak istiyordu. Cenaze iki gün sonra kalkacaktı, 12 Nisan günü. Ya o gece ya ertesi gün trenle hareket etmeyi düşünüyorlardı. Ama trenlerde yer bulmak herhalde kolay olmayacaktı. Bir başka grup radyo idaresine gidip bir protesto gösterisi yapmayı düşünüyordu. Bazıları bunu telefonla yapmayı daha gerçekçi bulmuşlardı. Fakültenin umumi telefonunun başında sıraya girip Ankara Radyosu'nun numarasını çevirerek telefona çıkanları bu nasıl iştir, ne rezalettir diye azarlıyorlardı. Bütün bu konuşmalar ve koşuşmalar ne kadar olduğunu hatırlamıyorum ama biraz sürdü. Fakat sonra yeni haberler geldi. Hükümet gösterdiği ihmali telafi etmek için harekete geçmişti. Radyo programında bazı değişiklikler yapmış, hafif müzik yerine ağır müzik yayınlamaya başlamıştı. Ayrıca Mareşal'in cenazesine katılmak isteyenler için İstanbul'a ek tren seferleri konulmuştu. Üniversite öğrencileri bu trenlere %95 tenzilatlı biletlerle bineceklerdi. Bu gelişme benim tahminlerimi doğruladı. Ama tabii bundan ben söylemiştim diye kendime pay çıkarıp yeni bir tartışmanın kapısını açmadım. Haberlerin kesinleşmesi fakültedeki tepkileri hafifletti. Protesto hazırlıkları yerine İstanbul'a gitmek isteyenlerin tren seyahati hazırlıkları başladı. İstanbul'daki olaylar. Ben İstanbul'a gitmeyenlerdendim. Orada neler olup bittiğini önce radyonun sansürlü haberlerinden anlam çıkarmaya çalışarak, sonra da bir gün sonraki gazeteleri okuyarak öğrendim. Ankara'da bizim fakültede ve diğer fakültelerde oluşan tepkili hava, İstanbul'da daha yoğun ve daha yaygınmış. Biz de radyoya telefon açılarak iletilen protesto mesajlarını İstanbul'dakiler aynı gün radyo binasının önüne bizzat giderek iletmek istemişler. Bina radyoyu basacaklar ihbarları üzerine asker tarafından çevrilmiş. Asker havaya ateş açmış. Bazı protestocular gözaltına alınmış. Cenaze günü ise ortalık mahşer yerine dönmüş. Büyük bir kalabalık varmış. Aralarına bunu bir gösteri haline getirip dini sloganlar atan gruplar da katılmış. Mareşal'in askeri hizmetleri yerine Millet Partisi'ndeki muhafazakar siyasi çizgisini vurguluyorlarmış. O dönemde henüz yasak olan Arapça ezanı okuyarak öne çıkmışlar. Bir süre sonra topluluk onlar tarafından yönlendirilmeye başlamış. Resmi programa göre cenaze top arabasına konulacakmış. Dini sloganlar atanlar buna izin vermemiş. Askeri tören tümüyle iptal edilinceye kadar tabutu kendi kontrolleri altında tutmuşlar. Mareşal'in tabutu sabahleyin Nişantaşı'ndaki evinden alınıp eller üstünde taşınmış. Galata Köprüsü'nden geçilerek Beyazıt Camii'ne kadar o şekilde götürülmüş. Camiyi dolduranlar resmi protokolü uygulatmamışlar. Namazdan sonra tabutu gene yollardan geçirerek Eyüp Sultan Camii'ne ellerde taşıyarak götürmüşler. Mareşal'in eller üzerinde yaptığı son yolculuk tümüyle 7,5 saat sürmüş. O arada asker ve polisle çatışmalar olmuş. 100 kadar gösterici de o sırada gözaltına alınmış. Bunları hep gazetelerden izledik. Gazetelerin çoğu başlıklarında Mareşal'e halkın gösterdiği ilgi ve saygıyı vurgulamıştı. Cenazeye katılanların sayısını 150-200 bin kişi olarak vermişti. Bunu 300 bin olarak tahmin edenler de vardı. Resmi olmaktan çıkıp halk töreni haline gelen cenaze törenini muhteşem, muazzam gibi sıfatlarla tanımlamışlardı. Çıkan olayları ise tahrikçilerin eseri olarak görmüşler, fazla büyütmemişlerdi. Olayları zaten siyasi partiler de kınıyordu. Siyasi partilerin sözcüleri, Millet Partisi'ninkiler dahil, bizim bu eylemlerle ilgimiz yok diye demeçler vermişlerdi. Gözaltına almaların ise rastlantısal olduğu anlaşılıyordu. Bizim fakülteden trenle İstanbul'a gidip cenazeye katılanlardan gözaltına alınanlar vardı. Bizden yukarı sınıftan sonradan AP'den milletvekili seçilip meclis başkan vekilliği de yapacak olan Şevket Doğan onlardandı. Sonradan yazdığı anılarında bunun nasıl olduğunu anlatır. Cenaze günü Beyazıt Camii'ne doğru yürürlerken içinde askerlerin de bulunduğu bir güvenlik grubu yollarını kesmiş. Cenazenin başındaki albay sen kimsin diye sormuş. Gerisini onun yazdıklarından izleyelim. Ben de soruyu hoşlanır düşüncesiyle rahmetli Mareşal'in cenazesine katılmak üzere Ankara'dan gelen mülkiye öğrencisiyim diye cevapladım. Meğer asıl aradıkları cenaze ile ilgili olanlarmış. Albay Kaya ile beni karşı koyup savunmamıza rağmen hemen polis cipine bindirdi. Biraz sonra kendimizi meşhur emniyet müdürlüğünün önünde bulduk. İçeri tıkıldık. İfadelerimiz alındı. Açıkça anlaşıldı ki evlilik davetiyelerini matbaadan alıp evine getiren genci, genel evdekten çıkmakta olan tıp fakülteli delikanlıyı ve 12-13 yaşlarında birkaç çocuk olmak üzere olayla hiçbir ilgisi ve bilgisi bulunmayan, yolda kimi buldularsa hepsini içeri almışlar. Olaylı geçen cenazeye katılanların reaksiyon yaratacağı gerekçesiyle kalabalıktan kimseyi almamışlar. Fakat bizim gibi cenazeye katılması ihtimali olan gençleri nerede yalnız buldularsa hemen toplayıp tevkif etmişler. Bu usulle içeri alınanlardan Şevket Doğan da dahil 74 kişi hakkında tecemmuat yani toplanma kanununa aykırı davranmaktan dava açıldığını gazetelerden öğrendik. Doğan 15-20 gün Sultanahmet cezaevinde kaldı. Davası takipsizlikle sonuçlandı ama Ankara'ya böyle bir cezaevi tecrübesi geçirmiş olarak döndü. Mareşal'in ölümünden sonraki bütün bu olaylar tabii iktidardaki CHP'nin aleyhine oldu. Başlangıçta meclisteki iki muhalefet partisinden Millet Partisi bundan siyasi açıdan daha fazla faydalanacak gibi görüldü. Çakmağ'ın ailesinden onun soyadını taşıyanlar adaylıklarını koyarak rahmetlinin anısını canlı tutmak istediler. Demokrat Parti ile aralarındaki rekabeti sertleştirerek ona gidecek oyları kendilerine yöneltmek istediler. Ancak seçim günü görülecekti. Bu çabalar başarılı olmayacaktı. Mareşal'e duyulan saygının etkisi Millet Partisi'nden daha çok Demokrat Parti'nin oylarının artmasına yarayacaktı. Partilerin adayları. Partilerin adaylarının saptanması Nisan ayı içinde tamamlandı. CHP adaylarının %70'inin örgütlerce seçilmesini kararlaştırmıştı. Bunun için her ilde parti üyelerinden yoklama kurulları oluşturulmuştu. Kurullar işlemini Nisan ortasında bitirdi. Çoğunluk sisteminde aday listesindeki sıralamanın önemi yoktu. Listenin birincisiyle sonuncusunun şansı eşit sayılırdı. Zaten sıralama genel merkez tarafından yapılacaktı. Üzülenler listelerin geri sıralarında kalanlar değil, listeye hiç giremeyenlerdi. Adayların geriye kalan %30'u genel merkez tarafından seçildi. Örgütün de genel merkezin de saptamalarında eskilerden bir kısmı elenmiş, yenilere yer açılmıştı. Demokrat Parti'nin adaylarını belirlemesine genel merkezin ağırlığı daha fazla oldu. Belirli yerlerde yoklama yapıldı ama onlarda da 4 kurucunun etkisi görülüyordu. DP listelerinde 1946 seçimlerinde olduğu gibi bazı adayların adlarının yanına parantez içinde bağımsız sıfatı eklenmişti. Bunun anlamı şuydu, DP onları partiye katılmamış olmalarına rağmen memlekete hizmet etme yeteneklerini göz önünde tutarak listesine almıştı. Onlar da bunu kabul ederek DP'yi onurlandırmışlardı. Görünüş öyleydi. DP listesindeki bağımsız isimler arasında CHP'den son dakikada ayrılan Ali Fuat Cebesoy, Hamdullah Supi Tanrıöver, Sinan Tekelioğlu da vardı. Yargıtay Başkanı Halil Özyörük de bağımsızlar arasındaydı. CHP'liler kendilerinden ayrılıp transfer yapanlar gibi ona da kızıyorlardı. Çünkü onu yargının en yüksek mevkiinde oluşan ve tarafsızlığına güvenerek seçim kanununu hazırlayan bilim komisyonunun başına getirmişlerdi. O ise bağımsız sıfatıyla da olsa DP listesine girmekle taraflı hale gelmişti. CHP listesinde de DP listesinde de bazı gazete sahipleri başyazarlar ve yazarlar yerlerini almışlardı. CHP'dekiler daha çoktu. Aralarında Ulus başyazarı Hüseyin Cahit Yalçın, Ulus'un eski başyazarı Falih Rıfkı Atay, Son Telgraf'ın sahip ve başyazarı Ethem İzzet Benice, Vakit'in sahiplerinden Hakkı Tarık Us milletvekiliydiler. Yeniden aday gösterilmişlerdi. Onlara Cumhuriyet'in yöneticisi Cevat Fehmi Başkut ile yazar Burhan Felek eklenmişti. Ayrıca karikatür dergisi Akbaba'nın iki sahip ve başyazarı da bir önceki dönemdeki gibi CHP listesindeydi. Orhan Seyfi Orhon ve Yusuf Ziya Ortaç. Onlara sağcılığıyla tanınmış olmakla birlikte son sıralarda Ulus yazarları arasına giren Peyami Safa da bir yeni CHP'li olarak katılmıştı. Demokrat Parti listesinde de bir dönem öncesindeki milletvekili tasvir başyazarı Cihat Baban ile Son Posta sahibi ve başyazarı Selim Ragıp Emeç ve bağımsız olarak Cumhuriyet sahibi ve başyazarı Nadir Nadi vardı. Nadir Nadi'nin adaylığı Cumhuriyet'in iki parti arasındaki tarafsız tutumuna uygundu. Böylece Cumhuriyet mensubu CHP'li adaylar karşısında Cumhuriyet'in sahibi ve başyazarı da bağımsız da olsa DP listesinde yer alıyordu. Tarafsızlık dengesi korunmuş oluyordu. Karikatürlerdeki adaylar. Adaylık, aday olabilenler, aday olmak isteyenler, aday olmayı bekleyip de olamayanlar. Bunlar seçim yaklaştıkça karikatüristlerin başlıca malzemesi haline gelmişti. Öyle ki seçim dışı bir şeyler çizseler de onu seçim konusuna bağlıyorlardı. Geçen kitapta da bu kitapta da değinmiştim. Karikatür dergileri için en etkili tiraj arttırma yolu kadınlı karikatürler yayımlamaktı. Tabii amacına uygun pozlar içindi. O pozlardaki kadınların fotoğrafları pek yayımlanamazdı. Müstehcen sayılıp dava konusu olabilirlerdi. Müstehcenlik kavramının kapsamı aşırı derecede genişti. Ama karikatür adı üstünde insanları güldürmek içindi. Alt yazılarının güldürücülük dozu fazla olmasa bile iddia söyleydi. Onlara kimse bir şey diyemezdi. Seçim öncesine yayımlanan kadınlı karikatürlerin alt yazıları genellikle seçim konusundaydı. Kadınla erkek arasındaki diyaloglar ya adaylık üzerineydi ya da sandık üzerineydi. Alt yazıların üzerindeki çizimlerin o diyaloglarla fazla bir ilgisi yoktu ama çizerleri bunlara seçim karikatürüdür diyorlardı. Seçime yetişen yeni gazeteler. Seçim öncesine Türk basınına bir gazete daha katıldı. Bu öteki gazetelerin hepsinden daha değişikti. Adı Yeni İstanbul'du, başlığı maviydi. Galiba Türkiye'nin ilk mavi başlıklı gazetesiydi. Özellikleri başlığından ibaret değildi. Satış metotları da ilginçti. Büyük şehirlerde onu sokaklarda üniforma gibi giysiler içinde ciddi tavırlı adamlar satıyordu. Biz Ankara'da onları Kızılay'ın Ulus'un merkezi yerlerinde görüyorduk. Sadece Yeni İstanbul'u satmak için oralardaydılar. Ellerinde bir miktar gazete bulunuyordu. Öteki bayiler gibi çığlık çığlığa koşuşmuyorlardı. Bazen bulundukları yerden ayrılmadan heykel gibi duruyorlardı. Ya da çok yavaş adımlarla yürüyorlardı. Görünüşlerine dikkat ettikleri belliydi. Saçları sakalları tıraşlıydı, üniformaları ütülüydü. Belli ki bir eğitimden geçmişlerdi.